Katre-i Matem, İskender Pala, 23. ayrım. Eyüp oyuncakçılarının adetiydi. Her yıl bahara doğru yeni bir oyuncak icat ve imal ederler, şehir çocukları arasında yaygınlaşması için sokak aralarına tellallar gönderip, yeni icatlarını piyasaya yaptırırlar, bayramlarda kurulan atlı karınca, dönme dolap ve diğer panayır meydanları dahil bir yıl boyunca hep aynı oyuncağı sattırırlardı. Bu yılın en aranılan oyuncağı işte bu kurbağa olmuştu. Tahtadan oyulan bu kurbağanın sırtında kademeli olarak yükselip kuyruğuna kadar uzanan çentikler vardı. Divit veya benzeri bir kamış bu çentiklerin üzerine sürtülerek yürütüldüğünde vırak vırak sesler çıkarıyordu. Bu yüzden günün her saatinde oyuncakçılar sokağa sanki bir kurbağa istilasına uğramış gibi dayanılmaz oluyor. Annelerin bu çirkin sesli oyuncağı alıp almama konusunda çocuklarıyla tartışmaları da üstüne tuz biber ekiyordu. Ötede ise kurbağaları develerine yükletmek ve İran'a, Mısır'a, Hind'e götürmek üzere bekleşen bezirganlar ve kervancılar bağırışmaktaydılar. Topaçya'ya çarşıyı ve oyuncakçıları uzun uzun seyretti. Annesi daha şuracıkta oturdukları halde bir gün olsun elinden tutup onu bu çarşıya getirememiş, hiçbir kimse ona buradan bir oyuncak almamıştı. Şehnaz için pek çok oyuncak alınır, o bıktığı zaman veya evin hanımı izin verirse ancak birkaç saat kendisi de oynayabilirdi. Konakta geçen günleri düşünürken birden hayatında kendisine ait hiç oyuncağı olmadığını fark etti. Ne küçükken ne de şimdi. Tabii eğer Hafız Çelebi'den öğrenerek yaptığı şu ilkel düdük sayılmazsa. İki avucu içine sığdırdığı bu düdüğü iki kemik parçası arasına deri gerdirerek yapmıştı. Gerçi tek perdesi vardı ama yine de sesi güzel çıkıyordu. Ağzının sol yarısına dayayarak çaldığı bu düdüğe en çok Bican Efendi hayret etmiş. Bu yüzden daha da gelişinin ilk günlerinde yeğenin aklına hayran kalarak düdüğün Felemenk diyarında gördüğü çok delikli mızıkaya benzediğini söylemişti. Daha sonra yeğeyi sevmiş, onun hem zeki hem kabiliyetli olduğunu, lale yetiştirme konusunda da aynı başarıyı göstereceğine inandığını tekrarlayıp durmuştu. Bican Efendi, Felemenk'ten gelen Pitcan değildi sanki. Konuşurken duymadığı müddetçe onun adını ve kişiliğiyle dolu bir Bican Efendi olmadığını kimse söyleyemezdi. Yeğe de onu sevmeye başlamıştı. Hatta şimdi ona bir hediye alsa iyi olacaktı. Hafız Çelebi Eyüp Çarşısı'ndan birkaç kuru erzak ile mum alması için göndermişti onu. Sonra da her zaman olduğu gibi Mübarek Efendi'ye ve Martolozade Kuru Kirkor Efendi'ye uğramasını tembihlemişti. Mübarek Efendi eline lale ile alakalı bir kitap geldiğinde kimseye satmayıp onu saklayan ve Hafız Çelebi'nin eline ulaşmasını sağlayan bir Musevi sahaf, Martolozade ise Hafız Çelebi'nin kulübe azmanı evini ihtiyaç halinde devamlı büyütmekten keyif alan hoş sohbet bir Ermeni dülger idi. Yeğenin gelişinden sonra eve bir oda daha ilave edilmesi gerekmiş. Ayrıca lale soğanlarının nemli ortamda saklanması için yeni bir mahzen kazılıp kalıplanma ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Eyüp Sultan taraflarında bu işi Kuru Kirkor Efendi'den daha iyi kim yapabilirdi? Topaç yeğe alışverişini tamamlamış, Mübarek Efendi'nin verdiği muşambaya sarılı kitabı torbasına koymuş, Kirkor Efendi'den iki gün sonra geleceği vaadini almış, Sadabad'ın yolunu tutmak üzereydi. Bican Efendi için ne alması gerektiğine karar veremedi, sonunda bir helvacı dükkanından tatlı almaya karar verdi. Kapının çıngırak sesi salonda oturanlardan pek kimsenin dikkatini çekmemişti. Yeğe tezgahta tepsiler halinde sıralanmış tatlılara bakarken tezgah arkasındaki bir köşede iki kişinin fısıldığıyla konuştuklarını gördü. Göğsünde helvacı önlüğü bulunan pos bıyıklı ve sık sakallı adam muhtemelen bu dükkanın sahibi olan helva ustası tablakar idi. Adam meşgul idi ve çırakta muhtemelen sokaktaki kurbağa seslerine karışan boğuk bir uğultunun geldiği üst kattaki müşterilere hizmet etmekteydi. Beklemeye başladı. Dükkanın duvarlarındaki talik ve sülüs hat ile yazılmış nakışlı levhaları okumaya başladı. Tezgahın tam karşısında duvarda iki beyit halinde kısa bir talik levha var idi. Helvacılara ait levhalardı bunlar. Tadı cennetten, bereketi Allah'tan. taşsın, dökülmesin, artsın, eksilmesin. Kapı üstündeki pir levhasında ise Şeyh Şazeli adı yer alıyordu. Her seherde besmele ile açılır dükkanımız. Hazreti Şeyh Şazeli'dir pirimiz, üstadımız. Topaç Yeğen'in son okuduğu levha çok dikkatini çekmişti. Küfür töredir, kazanca göredir. Hemen altında da küfre benzeyen bir beddua yer alıyordu. Tanrının zalimi şirret gidiler, benim için bok gibi helva yediler. Birisinin helvasını yemek onun ölümünden kinayeydi. Bunu biliyordu ama küfür töredir, kazanca göredir tekerlemesinden ne anlamak gerekirdi? Herhalde bütün İstanbul'un dilinde dolaşan şu küfür taciri, helva tablekarı bu dükkanın sahibi olmalıydı. Bir ara Hafız Çelebi'den duyduğuna göre helvacılardan biri küfür sözleri alıp satmaya başlamış da bilhassa şiir biçiminde küfür icat edenler artık küfürlerine burada yüksek fiyattan telif bedeli alıyorlarmış. Rivayete göre adam namuslu küfürbaz imiş ki satın aldığı bakir bir küfrü yalnızca bir kişiye satıyor, elinde daha evvel kullanılmış küfür tutmuyormuş. Hatta küfür satın aldığı kişilere bu küfrü unutmaları için yemin ettirdikten sonra parasını verdiği küfür satın almak isteyen kişiyi de rastgele küfür satmak yerine en uygun küfrü vermek üzere sorguya çektiği son zamanlarda İstanbul sokaklarında sık konuşulur olmuş. Söylenildiğine göre bilhassa Yeniçeri kahvehanelerin gediklileri buraya sık sık uğruyorlarmış. Yeye bütün bunları aklından geçirirken, herhalde şu tezgah arkasında konuşan usta bu küfür taciri, karşısında oturan adam da bir müşteri olsa gerek diye düşünmeden edemedi. Evet evet, mutlaka bu adam o küfür taciri olmalıydı. Çünkü parmağıyla müşterisine gösterdiği levhada tam da Hafız Çelebi'nin sıraladığı sorular yer alıyordu. Küfredeceğin kişi kaç yaşlarında? Toplumda mevki ve makamı nedir? Çoluk çocuk sahibi mi? Sakatlığı var mı? Yeğe müşteri olan adamla birlikte soruları okudu. Bu sorular küfredilecek kişiye uygun küfrü seçmek için her müşteriye soruluyordu anlaşılan. Bilhassa sonuncu soru kendisine çok manidar gelmişti. Öyle ya, küfür de olsa asla israf edilmemeliydi. Sakatlığı olan bir adama sakatlığına vurgu yapacak bir küfür savurmak hem zalimlik hem haddi aşmak hem de israf olurdu. Yeğe küfür satan adama hayret etmiş içinden, bu adam küfür satacağına aşk dedikoduları satsa acaba daha mı az kazanır diye geçirmişti. Çünkü insanlar aşk üzerine dedikoduyu da küfür kadar cazip bulurlardı. Üstelik aşk küfürden daha nezih ve heyecanlı olurdu. Yeğe birden içine daldığı bu aşk ve küfür çatışmasına dair rüyadan kulaklarına fısıldanan bir cümle ile uyanıverdi. Bir bilge kişinin aklı diline hakim olmalı. Dile aklına hakim olan kişi helak olur demişti. Helvacı ustasıydı bu sesin sahibi ve sonra ses devam etti. Evlat, sakalı bıyığı çıkmayanlara küfür satmıyoruz biz. Ama ben zaten helva alır. Akşamın karanlığında Topaç Yeğe'yi bir merkep sırtında eve getiren Kuru Kirkor Efendi'nin ilk cümlesi, Hafız Çelebi'nin de yere yığılıp kalması için yeterli olmuştu. Şehnaz deor, deor, deor, sonra ölür. Kirkor Efendi bu cümleyi tekrar edip dururken Hafız Çelebi'nin aklında sorular uçuşmaktaydı. Yeğe'ye ne olmuştu? Kirkor Efendi onu nerede ve nasıl bulmuştu? Şehnaz da kimdi? Derkenar. Aşk üzerine dedikodu. Aşkın insanlar üzerinde etkin bir gücü, keskin bir egemenliği, yadsınamaz bir hakimiyeti, çürümeyen bir nüfuzu, dayanılmaz bir baskısı vardır. En sıkı düğümlenmiş düğümleri çözen de, katılıkları eriten de, buna karşılık sağlamları sarsan ve yasak olanı serbest bırakan da odur. Aşk yalnızca bir bakıştır, gerisi vesairedir. O ilk bakıştan sonra aşık durmadan sevgiliyi seyretme, onu görme arzusu duyar. Çünkü göz ruha açılan büyük bir penceredir. Gönlün sırlarını keşfe çalışır ve en gizli düşünceleri bile açığa vurur. Aşığın gözü sevgiliden başkası üzerinde eğleşip durmak istemez. Mıknatıs çekim gücünü göz ile sevgili arasındaki ilişkiden almıştır. Dil bilgisinde sıfatın isme uyduğu gibi Gözde sevgiliye uyar, onda eriyip sonsuzluğa karışır. Eğer sevgiliden başkasına söyleyemeyecek şeylere sahip olunmuşsa, aşk kapıda demektir. Bu durumda sevgilinin sözünü can kulağıyla dinlemek, ileri sürdüğü her şeyden dolayı hayret etmek, saçma sapan hatta yalan şeyler bile konuşsa ona hak vermek, haksız olduğu zamanlarda bile onu doğrulamak, ne yaparsa ne derse peşini sürmek hep aşkın halleridir. Hatta birbiriyle çelişkili haller bile aşk için söz konusudur. Ayrılık acısının aşağı hoş gelmesi, zamanla ondan zevk alması gibi, aşk ilerleyince sevgilinin derdini çekmek mutluluk olabilir. Tabiatta herhangi bir şey haddini aşınca zıttına dönüşür. At arabasının tekerlekleri çok hızlı dönmeye başlayınca sanki tersine dönüyor gibi görünür. O halde bütün üzüntülerin sonu mutluluk, bütün gülmelerin sonu gözyaşıdır. Sevincin de, hüznün de aşırısı insanı öldürür. Kahkahalarla gülen kişinin gözünden sonunda yaş akar. Yıldız sürülerinin çobanları da, olsa da yalnızlığı seçip inzivaya çekilen ve orada öylece ağlayıp duran aşıklardır. Onlar gecelerin bitmez tükenmez uzunluğunda yıldızları sayıp yıldız yıldız gözyaşı dökerler. Aşıkların göz kapaklarıdır ki bulutlara bu konuda ders verir. Eğer Batlamyus yaşıyor olsaydı yıldızların akışını gözlemlemek için aşıklardan kendisine bir gözlem ekibi kurardı. Eski bir doğuş şiirinde Şebi Yelda'yı müneccimle muvakkit ne bilir, müptelayı gama sor kim geceler kaç saat denilmiştir. Yılın en uzun gecesinin hangi gece olduğunu müneccimler ile takvim düzenleyenler asla bilemezler. Onun hangisi olduğunu ancak gama müptela olmuş aşık bilir. Bu doğrudur. 40. sual. Vezire yakın olmak güvenlik mi, tehlike midir? Önemsiz işleri isteyen önemli olanı, önemli işleri isteyen önemsiz olanı kaybede, demişti bir keresinde Hafız Çelebi. Şimdi bu nakışlı tavanın altında temiz çarşaflar ve lavanta kokulu yastıklarda yatarken, aslında damat İbrahim Paşa'nın ne kadar önemli işler yaptığını bir kez daha gözünün önünden geçiriyordu. Başında çera uyandırdığı cuma günü akşamında padişahın değil de İbrahim Paşa'nın sarayına götürülmüş olması, padişah ile değil de İbrahim Paşa ile görüşmüş olması hayatını değiştirmişti. Belki padişah kendisine inanmaz, onu her zaman rastladığı Melami dervişlerinden biri zanneder. Anadolu'yu bir uçtan diğerine dolaşıp duran ışıklar arasında sayısız örnek bulunan düzenbazlarla kıyaslar, kapısından eli boş döndürür, kovar, hatta cezalandırırdı. Ama sadrazamı öyle yapmamıştı, ince huyluydu. Onun okuduğu şiirleri anlamış, aşık sözlerinden hoşlanmış. Hatta onun aşka dair tanımlarına yine aşk mısralarıyla karşılık verip şaşırtmıştı. Biri Farsça okuyunca diğeri Türkçe beytiyle mukabele etmiş. Diğerinin Türkçe söylediği beyte öteki Fars şairlerinin dizeleriyle misilleme yapmıştı. Bir ara okuduğu dört mısrağın hayatını değiştireceğini ise hiç bilememişti. Şirazlı ünlü şair Şeyh Sadi'nin Gülistan adlı kitabından idi bu mısralar. Sulh bağ düşmen eğer, hahi her, geh tura, der kafa ayb künet, der nazareş tahsin gün. Sühan-ı ahir bedehen mi güzeret müzira, suhaneş ten nehahi deheneş şirin kün. Ve sözleri biter bitmez, İbrahim Paşa şu Türkçe mısralarla cevap verdi. Hoş geçinmek dileyen düşmanla onları iyiliğe kandırsın. Acı söz istemeyen Adem de herkesin ağzını tatlandırsın. Hayret ki hayret. Bu dört dize, kendi okuduğu Farsça dört dizenin şiir biçiminde tercümesiydi. Osmanlı sarayında nasıl bir vezirin hüküm sürdüğünü hemen o anda bu dizeleri duyunca anlayabildi. Bu dört dize, ona devletin ihtişamını gösteriyordu. Karaşahin şimdi ne yapacağını bilemez olduğu bir sırada, bir beyitte paşa okuyup, bunu da sen Farsça söyle bakalım. Aşığım, aşığım diyorsun ama aşktan bir eser görülmelidir. Mesela yoksa vuslata imkan, dost olan dost yoluna ölmelidir. Bu çok çetin bir sınavdı. Duyduğu dizeleri şiir olarak tercüme etmek değildi zor olan. Bunu bir İranlı derviş kadar yapabilirdi. Ama bunu yaptığı anda vezir ile aynı konuma gelmiş olacaktı. Acaba vezir bundan hoşlanır mıydı? Kendisiyle yarışmak isteyen bir dervişe karşı hangi tavrı takınırdı? Yüzüne dikkatle baktı, çehresinde haydi duymak istiyorum der gibi bir işaret okuyunca bütün cesaretini toplayıp tercüme beyitler söyledi. Ardından da şöyle yalvardı. Uykumu sizden gayrı kimin için böleyim? Arzu halim sizedir, değil mi ki köleyim? Varayım, yalvarayım kapınızda Tanrı'ya, yoksa düşeyim dile, eşiklerde öleyim. Sonraki bir saat boyunca paşa ile arasında beyitlerle örülmüş bir sohbet sürmüş, karşılıklı okunan beyitlerde sorular, cevaplar, imalar, iğnelemeler, şakalar, nükteler ve hayat sahneleri dillendirilmiş. İran'daki savaştan, Yeniçerilerin kazan kaldırma arzusundan, Bayezid Hamamı'nda kurnabaşı sohbetlerinden, paşa hakkında gizli din söylentilerinden, velhasıl pek çok şeyden yaklaşık bir saat şiir sohbeti yapılmıştı. O bir saatin sonunda da paşa adamlarından birini çağırıp emir vermişti. Efendi misafirimizdir, sarayımızda bir oda hazırlansın ve arzuları yerine getirilsin. Kendisi için hazırlanan odaya girdiğinde sırma işlemeli şiltenin köşesine bir kese konulduğunu gördü. İçinde armudi bir inci, 30 altın ile hizmetinize sunulmuş helal paradır. Yeni esvaplar kuşanasınız yazılı bir not vardı. Demek ki derviş kılığından çıkması isteniyordu. Demek ki şair olarak musahipler arasında yer alması isteniyordu. Kuralların neler olduğu, hangi günlerde meclislerin kurulduğu, kimlerin katıldığı gibi meseleleri öğrenmek zaman alacaktı elbette. Ama şiir meclisine çağrılmak da az şey değildi. O gece önce kıymetli inciyi pazubendine sakladı. Bu zor günler içindi. Altınları yastığının altına koydu. Hemen harcanacaktı. Sabaha kadar pek az uyudu, pek çok sevindi ve şükretti. Asıl gönlünden geçen ise paşanın kendisine yardım edeceği, Nakşigül'ün katillerini yakalatmak konusunda emirler vereceği umuduydu. Çünkü o günlerde paşanın çetrefil ve karanlık işleri çözme konusundaki şöhreti şehirde bir efsaneye dönmüş, her yerde anlatılıyordu. Paşanın çevresinde her daim sanatkar dostları olduğunu bilmeyen yoktu. Lakin Karaşahin konağa yerleştirildiği vakit başka bir gerçekle karşılaştı. İbrahim Paşa sarayının alt katında bilhassa başka şehir ve ülkelerden gelen sanatçılar için hücreler ayrılmıştı. Bunlardan birinde Buharalı nakkaş Lütfi, diğerinde İstanbul'da Fransa maslahat güzarının hanımı Madame Marquise de Bonac getirip İbrahim Paşa'ya takdim ettiği bir gravür ustası, bir başkasında pirinç üzerine Fatiha suresi yazmakta olan Şamlı bir hattat kalıyordu. Sanatçıyı himaye etmek dedikleri böyle bir şeyde anlaşılan. 41. sual. Onu kim, niçin kaçırmış olabilir? Bir at kişnemesi duyuldu. Hafız Çelebi gözlerine inanamıyordu. Gelen Karaşahin idi. Kendisini görmek kadar onu at sırtında ve bambaşka kıyafetlerle görmek de hayret vericiydi. Hayrola Şahin evladım, senin en son bir Mevlevi olduğunu işitmiştik. Son birkaç günü saymazsak evet Mevleviydim efendim diye cevapladı atının dizginlerini kapı sövesindeki halkaya bağlarken ve devam etti. Doğrusu pirim Ahmet dede ile şair Nahifi dedenin terbiyesinde hoş geçen bir kış idi. Lakin lale mevsimiyle birlikte Nakşigül'ün hasreti de kapımı çaldı birden. Artık Karaşahin değil, gördüğünüz gibi Kalender Selman Abdalım. Kalender Selman mı? Peki ama neden? Nefis terbiyesi Karaşahin'i öldürdü efendim. Kendini beğenmiş, her şeyi yönetme ihtirasındaki Şahin gitti. Yerine Nakşigül'den gayrı hiçbir nesneye itibar etmeyen, bu sükunetli, Melami Derviş Selman Abdal geldi. 23. ayrımın sonu sayfa 243, devamı 24. ayrımda.